Merhabalar sevgili dinleyenler. Pop Kültür'ün 9. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün orijinal kadro, The OG Squad toplandı diyebiliriz. Sınır ötesine gönderdiğimiz, 10 yılları tokatlamaya gönderdiğimiz Aytaç Mercan bizlerle birlikte. Bu da Pop Kültür ekibini genel olarak alırsak şimdiye kadar bölümlere katılan herkesi ikinci milli oyuncumuz oluyor. İhsan Başdemir satranç milli takımında boy göstermişti. Aytaç Mercan da Amerikan futbol milli takımında Pop Kültür ekibini temsil etti. Aytaç'cığım hoş geldin öncelikle. Gururluyuz senin gibi bir arkadaşımız olmasından dolayı.
Abicim çok çok teşekkür ederim. Ben de birkaç bölümdür abi geliyorum deyip sürekli yok uyuyakalmacalar, yok abim şunlarla falan çok mahcup oldum. Ama bundan sonra düzenli olarak buradayız. Sınır ötesi operasyonu da başarıyla gerçekleştirdik. İrlanda'ya karşı ilk galibiyetimizi aldık. Pop kültürüne orada hani daha da iç içe geçtim. Orada Irish pop kültürüyle tanıştım. Bu tecrübelerimden de bahsedeceğim. Çok çok mutluyum tekrar bir arada olduğumuz için.
Evet, Aytaç'ın maceralarına tekrar geleceğiz ama Erdoğan'cığım sana da hoş geldin demek istiyorum. Nasılsın, ne var ne yok son bölümümüzden beri?
Çok iyiyim abi. Aytaç'ı da burada görmek beni de çok mutlu etti ve güzel haberlerini de aldık. İlk milli touchdown'unu da yapmış kardeşimiz. Burada büyük bir gururla onu karşıladık. Heyecanlıyım ben de bu programı yapabilmek için.
Süper valla. O zaman hazır Aytaç'ı da bulmuşken Marshall planını tekrar yürürlüğe sokalım. İlk bu podcast'a başladığımızda Amerikan sporlarını Marshall planı başlığı altında inceleyecektik. Aytaç'ı hazır bulmuşken biraz milli takım deneyimiyle başlayalım bence. Aytaç'cığım nasıldı? Önce bir kamp yaptınız diye biliyorum. Ardından da Cork şehrine gittiniz, İrlanda'nın. Orada bir maç oynadınız. Bize biraz bahsetmek ister misin? Dinleyenlerimiz de merak edecektir.
Evet abi, bu benim ikinci kampım oldu. Geçtiğimiz kamptan beri birçok şey değişti. Özellikle zaten federasyonumuz değişti. Federasyon başkanı, as başkan kendileri değişti. Daha sonra tamamen yeni bir yapılanma. Futbol kurulu değişti. Onunla beraber antrenörler değişti. Batur Kaplan aynı zamanda benim Koç Üniversitesi'nden hem üniversite takımından hem profesyonel takımdan antrenörüm, baş antrenör oldu. Devamında işte yine bizim takımdan Emircan Kefeli, önceden çalıştığım Taner Ongun ve Mert Pala, Avrupa takımında çalıştığım antrenörlerimiz ve diğer mevki antrenörüm, mesela Yiğit abi, Yiğit Mustafa Güney, yine benim Rangers'tan baş antrenörüm. Benim için böyle çok tanıdığım, sevdiğim bir ekipti. Koç ekibi. Onlarla beraber çalışmak, milli takımda Ay Yıldızlı Bayrak altında çalışmak beni çok çok mutlu etti. Bu yeni yapılanma içerisinde. Bu maçın şöyle bir önemi vardı Türkiye-Amerikan futbolu için. İlk resmi galibiyetimizi aldık. Daha önce 3 resmi maç daha yapılmıştı. Onları kaybetmiştik. Şeyleri saymıyorum. Hazırlık maçlarını saymıyorum. O maçlar kaybedilmişti ama biz ilk resmi maçı kazanarak Avrupa sıralamasında 15. olduk. İlk 5 yıllık hedefimiz ilk 10'a girmek. Daha sonra U19 gibi altyapı takımlarıyla da Avrupa'da ses getirmek isteğimiz. Bu şekilde İrlanda, biraz çok kısa kamp sürecinden bahsedeyim. Bir yaklaşık 7 gün kadar sürdü kamp. Kocaeli Kandıra'da oldu. İlk defa gittim. Hayatımda güzel bir KYK yurdunda kaldık. Ama yani böyle benim için mini bir askerlik tecrübesi gibiydi. Yani 50-60 erkek, belki 70 erkek Kandıra'da sürekli bir arada, sabah, öğle, akşam antrenman, toplantı, şey yok. Etrafta hani çok fazla sosyalleşebileceğimiz bir yer yok zaten. Beraber KYK'da kalıyoruz takım arkadaşlarımızla vesaire. Sürekli aynı iş için hareket ediyoruz. Tam bir yani ordu gibiydik. Daha sonrasında işte sınır ötesi operasyon içinde İrlanda'ya gittik. Dublin'e indik. Dublin'den Cork'a yaklaşık 3-3 saat sürüyor. Orada güzel bir yurtta kaldık. Daha sonra maçta hakem kararları, ben normalde hiç tartışmayı sevmem ama hakem kararları çok zorladı bizi. Yani böyle gerçekten hakem müdahalesini hissettim. Ben de kendimde bir hakem olarak. Yani çok farklı geçebilecek bir maç. 17-14 gibi bir skorla son topa kaldı. kendi adıma ilk milli taşlandığımı atmış oldum. Dış koşu oyunundan. Erdoğan abinin de bahsettiği gibi çok mutlu etti bu durum beni. Vallahi bu şekilde abi. Türkiye için bir ilki başarmış oldum. Bu kadroda olmak da benim için büyük bir gurur. Abi bu şekilde. İrlanda'dan çok kısa bahsedecek olursam klasik hani böyle bir ada ülkesi. Hava gayet kapalı. Kadınlar ve erkekler oldukça beyaz. Ve kadınlar çok aslında beklediği yani güzellik olarak beklediğimizin altında kaldı. Takımcı özellikle benim şeydeki buddy'm, İrlanda'daki buddy'm Bartomeu'yla. O yüzden İrlanda ya futbol olarak güzel geçti ama çok fazla eğlendik. Irish pub kültürünü de biraz görmüş oldum abi. Hemen kısa kültürel paslara da oradan bir arafa satayım. Birazdan Erdoğan abi yakalar oradan. Irish pub'da yani böyle canlı müzik, güzel bira falan. Ama hani böyle bir after party için herhangi bir yer yoktu yani böyle bir gibi falan şeyler bitiyordu. Muhabbetler bitiyordu. İşte şey soruyorum, tekno çalan işte hani böyle hareketli bir şeyler çalan bir yer var mı diye soruyorum. Herkes yok falan diyor ki şeyin İrlanda'nın ikinci büyük şehrinden bahsediyoruz. Öyle olunca böyle biraz gece eğlencesi konusunda sınıfta kaldı İrlanda benim için.
Vallahi hem seni de tebrik edelim, hem milli takımımızı da tebrik edelim. Başarıların devamını dileyelim. Ama biraz öyle yani, bu ada insanının eğlence anlayışı biraz farklı. O dediğine ben de katılıyorum açıkçası. Hani Londra'da yine biraz daha olsa bile genel olarak adada Avrupa'nın biraz aksi bir eğlence anlayışı var diyelim. Erdoğan'ın senin merak ettiklerin var mı? Türkiye Amerikan futbolu yine ben bir nebze de olsa biraz içinde bulunduğum bir ortam ama sen dışarıdan bir göz, bir taraftar olarak bir şeyler sormak ister misin Aytaş'a?
Ya şöyle, öncelikle tebrik ederim Aytaş'ım. Yani bu kadar hem emek verdiğin bir yerde hem de çok güzel bir aile ortamı yakaladığınız bir yerde bu başarıyla da taçlandırmak yani müthiş bir duygu olsa gerek. Yani bunun içinde bulunmak, işte kamp yapmak, takım olmak bayağı güzel bir duygudur. Touchdown'u da ayrıca tebrik ederim. Ben burada şeyi merak ediyorum abi. Ben seni Instagram'dan da takip ediyorum. Hani böyle storyleri görüyorum bazen, işte herkes uçuyor kaçıyor. Bir anda işte back to back şampiyonluk gelmedi diyor. İki gün geçiyor ama İrlanda'yı yendik oluyor. Ama şurada iyiyiz. Şöyle biraz üniversite takımı, kulüp takımı, milli takım. Ben de biraz oralarda interception oldum yani, öyle söyleyeyim. Sen beni biraz aydınlatır mısın orada?
Tabii abi, yani şöyle şimdi Türkiye'de ikiye bölünmüş bir lig sistemi var. Bir üniversiteler ligi, sadece üniversiteli öğrencilerin oynayabildiği bir lig. Şeydeki kolej ligi gibi aslında. Amerika'daki NCAA gibi, ki onun kuralları uygulanıyor tüm branşlarda. Profesyonel ligde normal kulüplerin olduğu, herhangi bir üniversite, üniversiteye bağlılar evet ama üniversite öğrencisi olmanızı gerektirmeyen kulüpler. Bir yandan da o lig devam ediyor. Aslında çok iç içe bir durum bizim için. Ben ikisinde de oynuyorum. Üniversiteler liginde geçtiğimiz sene şampiyonduk. Bu sene yine final gördük. Altın bir jenerasyonumuz var. O jenerasyon devam ediyor. Birkaç mezun vermemize rağmen yine final gördük ama bu sene finalde İstanbul Üniversitesi, İstanbul'sa kaybettik. Pro Lig'de de şu an yarı finale yükseldik. Ligi normal sezonu, regular season'ı birinci bitirerek. Şimdi ODTÜ ile karşılaşacağız. Onların pro takımıyla. Bir yandan da işte milli takım var abi. Bu şekilde aslında.
Çok güzel bu arada. Yani bunların anlattığın bu takımların hepsinde senin bulunup hem de yani takımın sayısını atacak kadar hem süre alıp hem de rol alabilmen de yani çok büyük bir başarı. Ayrıca seni de tebrik ederiz. Deplasmanda bir de böyle Türk milli takımının ilk galibiyetini almak da çok büyük bir şey. Çünkü ben de hani işte Mustafa sayesinde Amerikan futbolunda bir nebze takip edebildim. Yani biz 2013-2014 yıllarında Amerikan futbolu izlediğimiz zamanlarda biz bile kendimizi havalı hissediyorduk. Onun çıkıp Esport'ta yayınlanması, üstüne hani bütün taşların tek tek üst üste koyulmasına da ben de uzaktan da olsa şahit oldum. Sonunda buraya gelmiş olması da gerçekten gurur verici olsa gerek.
Öyle abi, kesinlikle. Çok teşekkür ederim.
Vallahi çok güzel özetledin Erdoğan'cığım gerçekten. Herkes bir taş koydu ve bugünlere geldi diyebiliriz Amerikan futbol camiası için.
Yani taş koymaktan bahsediyorsak duvar ustasıdır Mustafa abi. Haberi olsun.
Amerikalılara az yatak taşınmadı diyorum ya. Az evlere su basmadı diyorum.
Abi, evet.
Öyle ya. Geçmiş güzel günler. Bir yandan da Koç Rams'a da başarılar dileyelim Aytaç'ın dediği gibi. Alumni'si olmaktan gurur duyduğumuz bir Amerikan futbol takımı. Yine Aytaç'ın olduğu bölümlerde ufak ufak Amerikan, Türk-Amerikan Futbolu Ligi'ne, milli takıma yine değinmek istiyoruz. Ama tabii Aytaç'cığım seni bulmuşken bu kadar kolay bırakmayız. Biraz da rotayı Amerika'ya, deniz aşırıya çevirelim. NFL'de de lig başlamak üzere ve preseason maçları artık sonları oynanıyor. Önümüzdeki hafta sonu yanlış bilmiyorsam ligler başlayacak. Çünkü benim fantasy draft'ım geliyor. Oradan ben de takip ediyorum. Çok da izlemedim. Bir hızlandırılmış fantazi şeyi yapmam lazım kendime çalışması. Senden biraz son gelişmeleri alalım isterim NFL Preseason'la ilgili.
Evet abi, dediğin gibi bu hafta 3. haftası oynandı. Trade aşamasında yani geçtiğimiz sene kadar hızlı değildi ama hani en büyük adımlardan biri New York Jets'in Aaron Rodgers'ı alması oldu. Aaron Rodgers'ın etrafında da iyi bir receiver kadrosu konuşlandırıldı. İki sezon önce Jets yerle birken geçtiğimiz sezon Zach Wilson'la beraber fena olmayan bir sezon geçirmişti. Bu sezon Aaron Rodgers'ın eklemesiyle de bu hani veteran bir oyuncunun eklemesiyle de etrafında da iyi bir receiver kadrosu konuşlandırıldı. Özellikle Green Bay'de bunun çok bir problemini çekmişti Aaron Rodgers. O yüzden buraya geçti bence. Bu da yeni bir maceraya atıldı. Benim takımım olan New York Giants'la son hafta oynadı ve 32-24 maçı kazanmayı başardık. Bu sene New York Jets abi dikkat etmek lazım. Onun receiver'larını düşünebiliriz. Abi Cincinnati Bengals ve Washington'ı izleme şansı buldum. Washington'da geçtiğimiz sene draft ettikleri rookie QB'yi bu sene starter olarak belirlediklerini söylediler. Ben biraz sıkıntı çekebileceğini düşünüyorum. Çok mobil bir QB değil. Paket QB'si ama yani iyi bir paket QB'si olması için de biraz zaman geçirmesi gerekiyor. Receiver koru çok çok güçlü değil. O yüzden Washington'dan uzak durulması gerektiğini düşünüyorum abi. Daha sonra diğer takımlara baktığımızda Denver Broncos, Los Angeles Rams'i 41-0 yani preseason'da. Preseason'da genelde rookie'ler vesaire oynuyor aslında. Hani çok müthiş belirleyici bir şey değil ama Los Angeles Rams'in kayıpları normal sezonda kayıplarından sonra bu sezon aslında büyük bir beklenti içerisinde değilim. Geçtiğimiz sezonda çünkü çok iyi geçirmediler. Super Bowl'dan sonra bir aşağıya doğru bir grafik vardı. O yüzden Los Angeles Rams de uzak durulabilir. New England Ezekiel Elliott'ı draft etti. Fazla kiloları dikkat çekiyor ama Bill Belichick'in elinde mutlaka iş yapacaktır. Geçtiğimiz sezon işte tight end artı O-line eklemeleriyle aslında run heavy bir ofans build etmek istediğini görüyorduk. Ezekiel Elliott eklemesi de buna bir göz kırpma olabilir diye düşünüyorum. Ezekiel Elliott'ta elendikten sonra özellikle bizim division'da aslında Dallas'ın da belki biraz gerileyebileceğini düşünüyorum ama çok sempatik bir isim var. Vance Dawn diye bir oyuncu galiba. Boy 1.70 kilosu 70 kilo falan. Çok küçük bir adam. Özellikle NFL oyuncularında çok küçük gözüküyor. Onun bu sezonda ne yapacağını çok merak ediyorum. Deuce Vaughn da olabilir ismi. Preseason'dan estanteler bu şekildeydi benim tarafımdan.
Teşekkürler valla. Güzel bir recap oldu hepimiz için. Ben de tabii birkaç haberi takip etmiştim. Ya benim orada dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Son yıllarda özellikle bu iyice artık ayyuka çıktı. Running backlerin ligdeki etkisi ve değeri gün geçtikçe azalıyor. Biraz receiverların daha öne çıktığı bir yere doğru gidiyoruz sanki. Özellikle Justin Jefferson gibi işte Tyreek Hill gibi böyle çok göz önünde ve nasıl diyeyim ya etkileyici oyunlar sergileyen isimler. Onun dışında işte tight endler, Travis Kelce gibi çok yine NFL'in yüzü olan isimler. Sanki biraz oyunu değiştirdi gibi geliyor. Hatta bir fantasy futbol renklerine baktığımda da önceden hep running backler hani üst sıralardan giderdi. Artık biraz receiver'a kaymış gibi de gördüm yani. Bakalım güzel bir NFL sezonu olsun diyorum. Ekleyecek bir şeyimiz yoksa Marshall planını noktalayalım. Ama çok da uzaklaşmadan bir FIBA Basketbol World Cup'a uzanalım isterseniz. Orada da bir imaj çalışmasıyla FIBA Bu dünya şampiyonasını işte World Cup'a çevirdi. Biraz popülaritesini arttırmak istiyor ki buna aslında işte bu yolu da izlemek için Filipinler ve Japonya ve Endonezya olması lazım. Üç ülkenin ortaklığında ki bu üç ülkenin ortak özelliği de basketbolu seven ülkeler olması. Acayip bir turnuva olması bekleniyor. Çünkü 55 tane NBA oyuncusu ile büyük bir rekor katılım var. Genelde NBA oyuncuları böyle geri tutar kendilerini, çok gelmezler. Ama işte Amerika'nın çok top kadrosu olmasa da böyle ikinci, üçüncü seviye oyuncularla geldiği bir kadrosu var. Slovenya'da Luka Doncic var. Kanada, Amerika benzeri bir kadroyla geldi yoğunlukla NBA oyuncuları. Karl-Anthony Towns, Acun'un Dominik Cumhuriyeti'ni temsil etmek için katılıyor turnuvaya. Enteresan şeyler var. Burada Erdoğan'ım sana ufak bir soru yönelteyim. Maçlar oynandı 2-3 maç. Böyle bir sürpriz olarak nitelendirebileceğimiz Fransa'nın elenmesi oldu göze çarpan ilk başta. Senin böyle turnuvada bir favorin var mı işte? Yani Amerika klasik yürür gider mi yoksa Luka Doncic senin de sevdiğin bir isim. Taş koyar mı hatta Shai Gilgeous'lu Kanada. Sen ne düşünüyorsun? Kim olur galip?
Şöyle tabii Amerika'nın favori olduğu her zaman için yani basketbol olduğu sürece Amerika her zaman favori. Şimdi Amerika'nın kadrosuna bakınca da sanki böyle Brooklyn'in sezon ortasında aldım verdim yaptığı bir kadro gibi bir kadroları var. Gayet yani çok böyle ligde çok iyi iş yapabilecek bir takımları var. Jalen Brunson, Haliburton, Anthony Edwards, Austin Reaves, Josh Hart, Jaren Jackson çok iyi oynuyor bu arada. Walker Kessler de bunun içine dahil. İşte Rookie of the Year olan Paolo Banchero da var. Yani Bridges falan çok çok iyi bir takım. Yine de dediğin gibi hani top seviye olmasa da evet, A plus olmasa da A oyuncularla katıldılar. Amerika zaten şu an için hiçbir yoluna bakmadan ilerliyor. Yunanistan'ı da bugün yendiler. Gruplarında onların şöyle bir maçı var. Onu bekliyorum aslında. Ürdün'le karşılaşacaklar. Ürdün'de de biliyorsun Rip Kobe formalı bir Rondo Hollis Jefferson var. Büyük topçudur kendisi. Bilen bilir. Yani
Büyük
şu an
Beşiktaşlı.
yani 24 numara bu şekilde oynaması beni gerçekten çok hani hem güldürüyor, ben de zamanda almışımdır. Ama hani girdim baktım adam 95'li aslında ama sanki böyle hani 85'li gibi bir tavrı var. Çok da güzel şey yapıyor. Kobe'yi anıyor bizim için. Ürdün burada hani güzel bir renk kattı diyeyim. Onlar da elendi. Fransa'nın Rudy Gobert önderliğindeki bu sıçışı açıkçası beni çok mutlu etti, memnun etti. Yani Fransa'nın da şu an çünkü Paris'in arka sokakları gibi bir basketbol oynamışlığı var yani bu Dünya Kupası'nda. Yeni Zelanda yine şeyle danslarıyla beraber şey kattılar, renk kattılar. Onun dışında Slovenya Luka Doncic bence çok konsantre. Tabii aynı zamanda Doncic gibi özveri vermeyen oyunculara da buradan tekrar hani bir selam çakmak istiyorum. Cedi Osman gibi işte kalkıp Çeşme'de denize girip de takım oynarken gelmemesi gibi ya da Alperen Şengün'ün çok özveri verip bu turnuvalara katılmak için çaba sarf ettiği günlerde mesela en kötü git abi şey kadar yap yani. Neydi o? Kristaps Porzingis gibi en azından son topu izlerken yanında herkese beraber takım olduğunu hissettir
Kesinlikle.
yani. Ben bu tarz şeylerin de böyle ayrım olması için önemli bir turnuva olduğunu düşünüyorum. Gönlüm ama şundan yana Kanada'nın Şahin'in bu sezonki performansıyla burada bir Amerika'yı ezip geçse gerçekten hani içimin yağları erir ve Doncic de eğer bunu alırsa draftta Doncic'i seçelim abi. Hiç arkama bakmam yani. Öyle de bir hype'a girer bence.
Evet ya orada güzel şeyler var. Ya yani turnuvada bir tek galiba yok hiç eksik. Antetokounmpo eksik. Onun dışında aslında bayağı full bir turnuva kadrosu var. Tabii şimdi grup aşamaları sonra ikinci gruplar falan biraz ilgi düşük olabilir özellikle bizim gibi hani böyle genel geçer takipçiler için ama ilerledikçe turlar özellikle işte eleme maçlarına döndükçe Daha da heyecanlı eşleşmeler izleyeceğiz. Biz de takip etmeye çalışacağız mümkün olduğunca.
Ben bir de uluslararası turnuva demişken hemen voleybola da buradan sekmek isterim.
Kesinlikle.
Voleybolda da kadınlar milli takımımız Filenin Sultanları lakabıyla çok güzel ilerliyorlar. Ben de çoğu maçlarını izledim. Son maçı da izledim. Tamamını takip ettim. Hatta gaza gelip üstüne Polonya'nın maçını da izledim. Türkiye son maçta biraz Belçika'nın özellikle smaçörünün olmamasına rağmen çok rahat geçeceğini düşünüyorduk. Ama o kadar rahat geçmedi. 3-1 kazanabildik. Son sette de uzatmaya gitmesine rağmen. Hatta Filenin Sultanları maçtan sonra bireysel açıklamalarında hepsi bugün kötü günlerinde olduğunu söylediler. Ama en azından öz eleştiri yapabildikleri, bir sonraki maça daha sağlıklı bakabildiklerini gördüm. Burada Santarelli'nin de biraz özellikle bu Cansu Özbay'da çok ısrar etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bazen Elif Şahin de kullanabilir pasör anlamında. Onun yanında Vargas muazzam bir ekleme. Yani her rakibimiz Vargas'ın eklemesiyle Türkiye çok önemli bir yere geldi diye söylüyorlar. En son zaten şampiyon olmuştuk. Umarım bu turnuvada da şampiyon oluruz. Polonya ile eşleştik. 30 Ağustos'ta maçımız var saat 6'da. Çok keyifli geçeceğini düşünüyorum. Polonya ile de şu ana kadar 4 kere eşleşmişiz. İkisinde 3-0, ikisinde de 3-1 yenmişiz. Umarım Filenin Sultanları 12'de 12 yaptıkları seriyi 13'te 13 ile bitirirler.
Bizde bu iş. Bıraktım geldim evimi geride. Biz de öyle video çektik maç kazandıktan sonra. Umarım Zehra Güneş beni görür ve duyar.
Ya bu arada ne kadar güzel bir şey aslında, hani o bütün o kadın sporcularımızın tüm sporculara ilham vermesini de görmüş oluyoruz aslında. Bazılarına da dediğimiz gibi örnek olsun. Sezonları bittiğinden beri farklı turnuvalara giriyorlar vesaire, hala oynamaya devam ediyorlar. Ve tam kadro, bu da takdir edilesi bir şey gerçekten. Eda Kaptan'a da buradan sevgilerimizle diyelim ve sporun bir başka dalına atlayalım. Bugün böyle güzel dolu dolu bütün sporlara değindiğimiz bir şey oldu. Aytaç'ım senin etkin diyebiliriz. Biz burada ekibin kalanı kalınca barbarlar gibi futbol konuşuyoruz sadece.
Estağfurullah. Bu aralar ben de yakından takip ediyorum. Çok iyi transferler var. Padişah bayıldım yani. O ortalar direkt kafaya.
Dur
Ondan
o
sonra
zaman sana
neydi?
orada fikirlerini sana orada soracağım. Güzel bir Süper Lig sohbeti de yaparız. Son olarak bir Kort'un sesine gidelim. Kort'un sesini dinleyelim biraz. Son olarak Alcaraz'ın galip geldiği Wimbledon sonrası bir diğer büyük turnuva Amerika Açık başlayacak. Ben hani çok yakinen takip etmesem de artık hani Alcaraz'ı öğrenmek mecburiyetinde kaldık hepimiz. Erdoğan'cığım sana biraz ilk yönelteyim burada soruyu. Sence Amerika Açık ne olur? Alcaraz yok içine. Bu alışa geldiğimiz artık son birkaç turnuvadaki kapışmalarını sürdürürler mi?
Şöyle abi, bence Amerika Açık herkesin izlemesi gereken bir turnuva. Çünkü şöyle, Djokovic'le Alcaraz net olarak 2 yıl boyunca, 3 yıl boyunca diyeyim, yani Djokovic Federer kadar oynarsa aralarında çok müthiş bir rekabetin doğduğu bir eşleşme olacak. Final yüksek ihtimal öyle gözüküyor. Şu anki eşleşmelerinde ikisinde de böyle bir sürpriz bir eşleşme yok. Djokovic bu gece oynayacak. Yarın da Alcaraz oynayacak. Ben Alcaraz'ın Djokovic'i Amerika Açık'ta son şampiyon olarak tekrar Alcaraz'ın alıp ve şunu diyeceğini düşünüyorum. Maçtan sonra da Djokovic'e kaç yaşındasın, kaç tane Grand Slam'in var, 10 sene sonra görüşürüz diyeceğini düşünüyorum. Çünkü hani Djokovic bir tane kazandı Alcaraz'a karşı ama yani bence orada Alcaraz'ın öğrenmesi gereken bir şey vardı ve bence onu öğrendi. Bu saatten sonra bence Djokovic çok zor alır. Hatta bu turnuva şöyle de bir info vereyim gerçek tenis izleyicilerine. Yapmaz yapmaz derler ama bence Djokovic final maçında ikinci sette Yok kıçım başım ağrıdı deyip kaçabilebilir yani.
Vay be.
Ya aslında bakınca ne kadar enteresan. Sen belki işte Halef Selef mevzusu yaşanıyor şu an. Hani Djokovic son kalan temsilcisi bir önceki jenerasyonun. 19 yaşında bir genç çıkıyor ve sen o çocuğu durduramayacaksın. Kariyerin ilerleyen 10 sezonu sen yokken oynayacak ve senin bütün rekorlarını tehdit edecek. Bu açıdan da tenis aslında çok enteresan bir spor. Onu belirtelim. Yeni bir devir bizi bekliyor gibi.
Kesinlikle.
Ve futboldan ve basketboldan da şöyle bir farkı var. Kaçamıyorsun abi adamdan. Mesela atıyorum Messi ya da Ronaldo hafif biraz yaşlanıyor. İşte kılı beyazlıyor. Tık gidiyor Arabistan'a, ben orada yeni bir dünya kurayım. Aman işte Mbappeler bana kaymasın, laf etmesin. İşte Messi gidiyor Amerika'da futbolu yeniden buluyor. Herkes işte uçuyor kaçıyor. Messi de yeniden doğuyor sözde. Ama hadi gelsin bir City'ye karşı oynasın bakalım. Şu an Messi'yi koy Barcelona'ya. Yani futbolu unuttu sanarsın yani. Öyle bir şu an ilerleme var futbolda, ama teniste bireysel bir spor olduğu için anca yemezse katılmazsın yani. O kadar. Onun dışında her türlü kapışmak zorundasın. Orada seviye farkını ve işte yaşlandığını, zamanın geçtiğini çok net hissediliyor. Ya tabii Djokovic'in de hakkını yemeyeyim. Sonuçta o da bir goat'tır biz hepimizin gözünde bence. Fact'tir yani. En çok Grand Slam kazanmış oyuncu tarihteki. O yüzden bu yadsınamaz bir gerçek. Ama Goat'sa da kalkıp Alcaraz 24 Grand Slam alırsa kariyerinin bir noktasında toprak atabilir üstüne.
Evet, bence çok iyi bir yorum yani. Tam dediğin gibi boks gibi yani. Kaçış yok.
O zaman hazır bir ufak fragman vermişken Aytaç sana soralım. Konuşamadık, sen yoktun o konular geçerken. Messi'nin MLS'e gidişi hakkındaki yorumlarını bir duymak isterim senden.
Abi Ronaldo'yu salladık. Ronaldo gözümüzden düşmüştü. Ama en azından Messi vizyoner çıktı. Orada hisse verdiler. Yatırımcı oldu. Esnaf oldu. Tebrik ediyorum kendisini. Otistik reis. Kendim. Ben bu otizmin olduğunu bilmiyordum. Böyle videolarını falan izliyorum. Böyle ödül alıyor falan. Emanet gibi. Böyle, dalga gibi. Manitaların yanında falan. Çok ilginç bir adam. O da şey çıktı yani. Ronaldo'nun hemen arkasından bir sene sonra esnaflığa başladı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum kendisine. Bu arada şeyi soracağım abisi. Arabistan'a kayan futbol ekolü. Yani iyi hocalar gitmeye başladı. İyi oyuncular gitmeye başladı. Hadi yaşlılar gidiyor diyorduk. Hani Ronaldo, Benzema, Cartçut. Hani artık onlar yavaş yavaş kariyerine sonuna geliyor derken aslında Avrupa'da fena bir yerde olmayan ya da genç yetenek dediğimiz oyuncuların hepsi değil, birçoğu ilginç isimler Arabistan'a kaymaya başladı. Ki Merih Demiral da işin içinde, Neymar saçma sapan formdayken 150 milyon euroya transfer oldu sezonluk. Çok ilginç bir pazar oluşuyor orada ve hani orayı da izlemeden geçemeyeceğimiz bir hale geldi yani orası. Messi'ye helal olsun diyorum. Hissesini şey yatırsın, Tüpraş'a yatırsın. Bizim yüzümüzü güldürdü, onu da güldürür. Türkiye'de döviz girer. Ama Arabistan, Arap sermayesi ne yapacak bilmiyorum. Onu da çok merak ediyorum abi.
Bence burada Arabistan beklediği şeyi 1 yıl ya da 2 yıl alacak. Yani Çin gibi patlar mı? Onların parası biter mi? Yani ya da böyle bir krize girerler mi? O yatırımların geri dönüşü almadan ne kadar finanse edebilirler? Şimdi bilmiyoruz abi, adamların ne kadar parası olduğunu ölçemedik ki yani. Kimse ölçmedi ki bunu. O yüzden belki dediğin gibi 5 yıl sürebilir bu. Yani 21 yaşında oyuncuların da gittiği, sonuçta Avrupa'da piyasası olan oyuncuların da gittiği bir yer olmaya başladı. Yani burada Türkiye'de de Acun ön ayak olup da TV8'de, TV8.5'da verirse izleriz. Ama onun dışında kimsenin şu an gidip Arabistan maçlarını izlemek için para vereceğini düşünmüyorum. Ama şu da var. Messi'nin yaptığı Amerika challenge'ı bence şu anlamda çok değerli. Amerika'da hem çok daha modern bir ortam var, hem gelişime çok daha açıklar, hem de biraz daha paradansa tutkunun da olabildiğini görebiliyoruz. Yani yine hani gol olduğu anda yine ışıklar kapanıyor falan, salak salak hallere giriyorlar yine, ama hani yine de daha bir tutku var. Arabistan'da biraz da o tutku geride kalmış vaziyette. Ben de buradan Mustafa'ya şöyle bir topu atarım. Mustafa ya 2017 yılında Ağustos ayında Miami'deydik. Ya 2023 yılında Ağustos ayında Miami'de olsaydık da şu Messi'nin maçlarını izleseydik, bir aylık kombinemizi alsaydık ne güzel olurdu be kardeşim.
Abi tüm NFL
Yani
starları gidiyor ya.
zaten o çok farklı bir dünya yani Amerika'daki show business, spor business'ı ayrı bir boyutta. Hani Türkiye özelinde dediğiniz gibi belki Ronaldo ve Arabistan işte TV8 ile izlenebilir ama Avrupalı insanın zaten az buz da olsa bir Amerikan sporu izleme alışkanlığı var. Üstüne bir tane Messi için futbolu da izleyiverirler zaten hani sevdikleri spor. Sanki Avrupalının daha fazla Messi tek başına gitmiş olsa bile oraya daha eğilimli olacağını düşünüyorum ben. Hani Arabistan'da sonuçta bir örnek de yok. Hani şu sporda çok iyidir Araplar, onu model alsınlar gibi bir şey de yok. Ama Amerikalılar en azından bazı yönleriyle basketbol, Amerikan futbol, beyzboldaki başarılı hamlelerini uygulasalar bir seviyede şeye ulaştırırlar bence diye düşünüyorum.
Ben burada bir de Arapların para bastıkları yerde arkasını Aytaç'ın podcast'in başında bahsettiği gibi sonuçta Amerikan futbolunda belli bir yere gelmiş bir Türk milli takım ve bir oluşumu anlatırken 5 yıl sonra ne yapacağını, 10 yıl sonra ne hedefleri olduğunu anlatırken Suudi Arabistan Federasyonu'nun böyle bir altyapılaşma, bu kadar parayı gömüp oyuncu yetiştirme gibi bir planlarının olduğunu düşünmüyorum. Aslında o yüzden biraz bu işin temelinde sürdürülebilir olmadığını düşündürtüyor bana. Ya ellerinde bu kadar imkan varken sadece 3-5 tane adam gelip ya da işte bir takımın Los Galacticos gibi olup işte Arabistan kupasını kaldırıp böyle işte yine kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı şekilde ortalıkta dolaşacakları bir şeyin çok izleneceğini düşünmüyorum ben.
Evet ya bir de işin enteresanı sanki her şey mizansenmiş gibi. Messi geldi bir kupa var ortada kazandı. Ronaldo orada bir kupa var ortada kazandı. İşte zaten çok fazla internette geyiğini görüyorsunuzdur. Savunma oyuncuları Messi'yi bırakıyor bilmem ne. Ya bir yani tabii ki de öyle değil ama o dalgaya geçmek benim de hoşuma gidiyor açıkçası. Messi'yi boklamayı seviyorum o açıdan. Diye bu kısmımızın da sonuna gelelim. Biraz da bizim ligi konuşalım tekrardan. Yani şöyle bir önerim var. Hazır OG squad buradayken, orijinal ekip buradayken, geçen sezon bizim ligi konuştuğumuz kısma ligimsi demiştik yaşanan olaylardan dolayı. Ya bu sene bir güzel bir isim koyalım bu kısma. Hep Süper Lig muhabbeti açtığımızda bunu açalım diyorum. Aytaç senin bu konularda spontane fikirlerin oluyor güzel. Senden bir öneri duymak isterim.
Abi ligimsi demiştik o dediğin gibi ofsayt olayından sonra vallahi hemen düşünüyorum spontane
İkardiyolog.
İkardiyolog Mauro İkardi ligi yok çok kötü oldu abi.
Hazır Trendyol'da ligimize sponsor olmuşken işbirliği başlığı altında konuşmak istiyoruz biz de Süper Ligi bu sezon. Şaka bir yana Trendyol'a da teşekkür edelim. Gerçekten futbol bu kadar sevdiklerini ben tahmin etmezdim yani. Zamanında Turkcell'lerin, Spor Toto'ların sponsor olduğu lige artık Trendyol sponsor oluyor. Buradan da tüketici alışkanlıkların nasıl değiştiğini kestirebiliriz. Size bir soru yönelterek başlayacağım. Vallahi internette bugün gördüm. Transfermarkt yine bir 100 pound'la, 100 pound'la Fenerbahçe'yi öne geçirmiş kadro değerinde. Size buradan düz bir şekilde taraftar gömleklerinizi çıkarın. Objektif bir şekilde Fenerbahçe'nin kadrosu mu, Galatasaray'ın kadrosu mu daha iyi? Erdoğan senle başlayalım.
Yani çıkmıyor kanka gömlek üstünden. Yapışmış gömlek üstüme çıkmıyor diyeyim de ya
İcardi
Fenerbahçe'nin
gibi mi? İcardi Galatasaray tişörtü gibi mi?
ya evet yani hani ben şey evde anneme anneanneme şey, Galatasaray forması dolaştırıyorum biliyorsunuz yani storylerimi takip ediyorsanız. Ya şöyle ki Galatasaray'ın ya bir önceki senesine bakarak eklemelerine bakınca Galatasaray şu an rakipsiz derecede çok iyi bir takım kurmuş vaziyette. 8 numarasının geç kalması handikap. %100 bir handikap. Onun dışında çok oturmuş bir takım var. Sergio Oliveira'nın da oynamasıyla bu takım çok rahat idare edilebilir bir vaziyette. Ona rağmen biraz obezlik oldu bence. Ben de lige bir isim koymam gerekirse transfer obezi ligi diyebilirim yani. Herkes oburlaştı. Hani Sergio Ramos'u yarın açıklayacak mıyız diye ben heyecanlanıyorum yani. Hani ki aklı selim taraftarlardan biriyimdir. Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımız zaman da Szymański ismi beni derinden yaralayan bir isim. Arkadaşımız çok çok iyi bir topçuymuş. Ona içim kaldı. Fred de çok iyi başladı. Fenerbahçe direkt transferlerinden verim aldığı için açıkçası Fenerbahçe'nin form grafiği çok hızlı yükseldi. Ama Galatasaray'ın buradaki hedefleri, işte yatırımları biraz daha ileri tarihler için. Bugün Okan Buruk da öyle söyledi. İşte Zaha'yı 12 Eylül milli arasında takıma katmayı düşünüyoruz diye. Ama orada küçük bir nüans var. 19 Eylül'de Şampiyonlar Ligi başlıyor. Yani Zaha sadece iki hazırlık maçı oynayıp ya da bir lig maçıyla mı hazırlanacak? Ya da Zaha iki tane Şampiyonlar Ligi maçını kaçıracaksa niye aldık o zaman biz bu adamı? Zaten ligde oynatamıyoruz Türk kuralından gibi. Biraz oralarda Galatasaray'ın sorunsalı var. Hakim Ziyech geldi. 2 aydır adam yatıyormuş. Hani hiç abi hazır değilmiş. Galatasaray'ın biraz aldığı isimler ağır ama performansları şu an çok kara kutu olduğu için Fenerbahçe hazır anlamında çok daha iyi durumda gözüküyor. Ama ne olursa olsun Galatasaray Muslera, Abdülkerim, Torreira, Icardi omurgası Fenerbahçe'ye saydığımızda Galatasaray daha önde gözüküyor bence.
Abi ben ekleyecek olursam Galatasaray'ın eklemesi Tete Şaktar Donest'ten yani 23 yaşında 2000'li bir oyuncunun Brezilya bir oyuncunun gelmesi büyük olay. Bununla beraber Mario Icardi hani zaten bizdeydi, Galatasaray'daydı. Bizdeydi derken Eskişehirsporluyum. Türkiye'deydi yani. Ama hani böyle kendi toprağını bulmuş bir durumda. Çok iyi oynuyor. Geçtiğimiz elemelerde de gösterdi kendini. Hakim Ziyech açıklandı. Müthiş etki edecektir diye düşünüyorum. Ondan sonra Fenerbahçe'nin Altay Bayındır kaybı. Onları derinden üzmüştür. Abi Manchester United nasıl alır Altay Bayındır ya? Bu nasıl oluyor anlamadım. Ama neyse. Yani anlarlar herhalde hatalarını. Ya da umarım iyi antrenör olur. İyi antrenman yapar geri döner. Yani Türkiye futboluna katkı sağlar ama izlemeyi çok sevmediğim bir kaleci. Altay Bayındır. Cengiz Ünder bence Fenerbahçe tarafında çok önemli bir ekleme oldu. Hani form grafiğinde zaten çok inişli çıkışlıydı. Bence Türkiye'de tekrar form tutabilir. Tekrar bir bounce back yapabilir yani. Avrupa'ya o hani bireysel olarak şey olduğunu düşünüyorum. Edin Dzeko sağlam bir santrafor, çok yaşlı, 37 yaşında tecrübeli bir oyuncu. O çok çok önemli bir ekleme. Galatasaray'ın son eklemesi var benim için hani değerli bir eklem sol Kerem Demirbay. Leverkusen'den gelen çok makarası dönüyor, çok komik bir adam. Onu da izlemeyi dört gözle bekliyorum.
Güzel Aytaç'cığım, bu sene senin de böyle yakından takip etmen sevindirdi. Güzel bir işbirliği bölümünde konuşmaya devam ederiz bizim ligde. Ben de ufak bir hemen yorumu yapayım. Komşunun tavuğu kaz görünür misali, ben de biraz Fenerbahçe'nin kadrosunu beğenmeye başladım. Özellikle aldığı skorlar beni birazcık buna itti. Yani işte Galatasaray'ın Erdoğan'ın dediği gibi geçen sezonki temposunun sanki sekteye uğramış olması. Geçen sezon işte bu takım Torreira Oliveira ile yaptı bu 14'te 14'ü bilmem neyi. Bir tek Raşit'si eksik. Ama onun yerine de bir sürü yeni kanat oyuncusu alındı. Biraz oyun anlamında tatminsizlik var genel olarak Galatasaray'da ama bu çözüldüğü an rüzgar tersine dönebilir diye düşünüyorum. Son olarak şeyi soracağım bir de. İşte ligin sonuçta bir ilk 3 haftası oynandı. Yani sadece Avrupa'daki temsilcilerimiz son haftayı ertelendi, pas geçtiler. Hani başka böyle gözünüze çarpan iyi bir Anadolu takımı oldu mu? Aytaç sen seversin Anadolu takımlarını bir Eskişehirspor taraftarı olarak.
Abi evet, Eskişehirspor yeniden yapılanmaya gidiyor şu an. Bağ ligindeyiz. Tarihimizde ilk defa. Artık yani böyle neydi ya? Pendikspor, saçma sapan takımları adını bile bilmediğim. Yok, Kandıraspor, Carspor, Gürspor. Oraları takip eder olduk. Oraların uzmanı olduk. Ama Eskişehirspor işte şu an iki genç transfer yaptı. Bir tane takımdan, yani bir mahalle takımından bilmiyorum. Onlar iyi eklemek. Bir yandan şeye bakıyorum, Adana Demirspor'a. Adana Demirspor 3-2 yenildi galiba en son, ya da bir farkla yenildi deplasmanda. Fena bir yenilgi değil bence. Evimizde hani kompanse edebileceğimiz bir skor. Hani beraberle daha okeydik ama bir fark da şey yapmaz, bizi üzmez yani. Umarım Adana Demirspor oradan yükselir diye düşünüyorum. Alttan gelen takımlar işte Pendik Sporcu, Ertuğrul çok beni mutlu eden takımlar değil. Bir İstanbul takım tutacak olursam da Sarıyer Sporspor'u muhtemelen. Sarıyer semtinde oturduğum için. Onlar da PTT 2'deler galiba. Ya 2 ya da 1'deler. Umarım diğer hani İstanbul semt takımları gibi Sarıyer'i de üst ligde görürüz diye temenni ediyorum.
Harika bir Anadolu turu attırdım bize 2 dakikada. Erdoğan'cığım, o zaman sana da direkt Süper Lig özelinde sorayım. Süper Lig'de var mı böyle gözüne çarpan bir Anadolu temsilcisi? Mesela ben Çağdaş Atanlı Kayserispor, her ne kadar bize ters gelse de değişik işler yapıyor gibi.
Yani transfer tahtası açmamış. 8 tane oyuncusunu kaybetmiş. Ve buna rağmen sadece 2 kere 3 kere hani olmuyor. Bakın alamıyoruz adam gibi açıklamalar yapıp ona rağmen istifa da edebilirdi herhangi bir hoca. O istifa etmeyip 3 maçta 5 puan aldı ve yenilmedi. Yani müthiş bir başarı. Çağdaş'tan devam ettirmesini ümit ediyorum ama gerçekten çok zor yani. Bu FM'de falan böyle bir challenge'la uğraşamazsın yani, anladın mı? Hani transfer tahtan kapalı, 8 tane oyuncun gitmiş, sen bile bilmiyorsun kimin oynayacağını yarın. Öyle bir vaziyette takım gerçekten çok büyük işler başarıyor. Onun yanında İlhan Palut'u da burada çok büyük bir şekilde onur etmemiz gerekiyor. Trabzon'da Trabzon'u 3-2 yendi Rizespor'la ve Rizespor'da 5 tane 2000 doğumlu ve 2000'den genç doğumlu oyuncu oynatarak bunu başardı. Çok çok büyük bir başarı bence. Onun dışında Adana Demirspor eğer bu turu geçebilirse bence çok büyük bir moral olacak onlar için ve lige de çok daha iyi asılabilecekler. Onların da şu an işte Clivert'ın tarzı, takındığı tavır, Murat Sancak'ın yine garip hareketleriyle beraber çok sempatik bir takımlar. Umarım onlar da Avrupa'da bizi temsil edebilirler. Onun dışında çok göze batan başka bir şey yok. Sadece şu var, biraz işte golsüz geçtiği ile alakalı bir daha takımlar ısınamadı. İşte havalar da çok sıcaktı tabii, bunda da etkisi oldu. Onun dışında yani yine sanki Fener Galatasaray arasında geçeceğini düşündüğüm bir lig olacak gibi geliyor bana. Sence Mustafa kim var?
Ya ben ilk özellikle bir 5-1'lik galibiyetleri olduğu hafta izlemiştim. Volkan Demirel'in Hatayspor'u depremden sonra hani işte biraz yeni bir yapılanma vesaire de yaptılar. Takım da bir olmuş görünüyor. Onlar iyi bir görüntü çizdi. Bir tane Manchester City altyapısından oyuncu bulmuşlar, Dele Başiru. Bence bayağı iş yapacak. Tam Süper Lig tarzı pırpır pır bir oyuncu. İşte bir iki tane daha transferle var. Bir tane Strandberg diye İsveçli almışlar. Siyahi İsveçli. O da bayağı iyi. Yani gözüme iyi geldiler ama öz eleştiri falan da yapıyor yani Volkan Hoca. Mesela Alanya maçını çok iyi oynamadılar. Hani hak etmiyorduk aslında beraberliği minvalinde bir açıklama yaptı. Ya yani Volkan Demirel'in tarzı tutumu çok yakıştı Hatayspor'a. Bu sene biraz daha böyle Avrupa potasını zorlayacak bir performans gösterirlerse açıkçası çok sevinirim onlar için.
Next Fenerbahçe koç ya Volkan Demirel, net yani şu an. Hani çizdiği tavır, konuşma tarzı çok aklı selim bir adammış. Yani bir Galatasaraylı olarak nefretim kadar sevmediğim bir oyuncudur Volkan. Onun yüzünden çok geceler ağladım ama çok aklı selim şekilde konuşuyor. Çok düzgün yönetiyor teknik direktörlüğünü. Onu da buradan kutlarım. Bir de buradan son bir topu da Arda Turan'a atmak isterim. Eyüpspor'un
Oraya
en son Instagram'da güzel bir yorum atmış birine. Arda Turan'ın buradan Atletico Madrid'e gidebileceğini düşünüyor musunuz diye bir gelen Instagram yorumuna, ben Manisa'dan Barcelona'ya gideceğimi de kimse düşünmüyordu, ben bunlara çok alışığım diye cevap vermiş. Orada da şehrimizin ismini yazıp da bizi gururlandırdığı için biz de Arda Turan'ı Manisa'da izlemiş bir jenerasyon olarak ayrıca gururlandık.
tabii sırf izleme değil. Bir önceki bölüm katılan arkadaşımız İhsan Başdemir, Arda Turan'ın Fiat Palio'suyla evine bırakmışlığı vardır. Tost yedirmişliği vardır. Bir bütündü şehirle Arda Turan Manisa'dayken. Sonuna kadar Arda Turan'ı destekliyoruz. Ama şaka bir yana Eyüpspor'u bir iki küçük hamle, mesela Regatin hamlesi, o alt liglerin piri bir topçudur teknik. Mesela çok farklı bir oyun, yani domine ede de ilerliyorlar. Bakalım,
Ya
yani merak ediyorum. Kariyerinin daha çok başında sonuçta. Son olarak da şeye değinelim bizim ligi bitirirken. Yani Trabzonspor'la Başakşehir serbest düşüşe devam ediyor geçen sene başladıkları. Ve kim onları buradan durduracak bilmiyoruz. Bir tarafta Trabzonspor, orada bir Sırbistan, şey pardon, bir Hırvat tayfasının pençesine düştü gibi geliyor bana. Biraz yamanma transferleri yapıldı, bir şeyler. Zaten mali büyük bir yük vardı. Başakşehir'de aynı şekilde Emre Belözoğlu'nun kıskacında. Onlar için de hiç iyi görünmüyor şimdilik tablo.
Ya Başakşehir zaten bir yerinde boğulacak gibi duruyor bu hikayede. Trabzon yine bir şekilde şehir gerekirse gider kulübü basar. Başkanı kovar. İşte Hırvat mafyasından bir şekilde kurtulurlar. Tekrar ayağa kalkarlar ama Başakşehir işte böyle kültür ve temel olmadığı zaman işte böyle sallanıyorsun abi. Yani ben açıkçası Başakşehir'in alt liglere kadar düşmesine bile okeyim. Hiç umurum dahi olmaz yani. Nasıl olsa dediğin gibi Aytacığım pendik mendik şeyler geliyor alttan yani. O yüzden çok da önemli değil. Başakşehir ne bir semttir ne de bir yerleşkedir yani. İki telli organize sanayinin olduğu bir yerdir benim için. O yüzden serbest düşüşlerinde de Göksel Gümüşdağ'ın payının olmasına dair de mutluluk duyuyorum. Trabzonspor özelinde Trabzonspor bence kalkar yerinden ama şu da güzel. Sonuçta 3 takım sayıyorsak 3 büyükler ve bu saydığımız takımlar düşüşe geçtiyse onların yerine başka takımlar alacaklar. Dediğim gibi burada Hatay olabilir. İşte Rizespor olabilir. Bunların göstereceği performansı önemli. Bence bu sene sıyrılmak için de önemli bir sezon.
Kesinlikle katılıyorum.
Evet, yani ben de katılıyorum bu fikirlerine Erdoğan'cığım. Üstüne bir de dediğin gibi işte Adana, Aytaç'ın dediği gibi özellikle Adana Demirspor'u var. İşte geçmişte yine iyi dönemler geçirmiş Konyaspor, Alanyaspor, Sivasspor gibi takımlar var. Onlar bu boşluğu doldurabilirler. Tabii işte özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yaptığı bu yüksek harcamalar birazcık uçurumu arttırsa da Süper Lig'i hepimiz yıllardır biliyoruz. Böyle şeylerin hiçbir önemi yoktur. Bir Sivas deplasmanında bir Emeka Eze'nin son dakika golüyle bu ligde şampiyonluklar verilir, şampiyonluklar alınır. O yüzden bakalım, heyecanla izlemeye devam edeceğiz. Diyerek İş Birliği bölümümüzün de sonuna gelelim. İsmaya yavaş yavaş alışmaya başladım. Hoşumuza gitti. Bir sonraki bölümümüz olan ve son bölümümüz klasikleşen kültürel paslara geçelim. Aytaç'cığım, senle başlamak istiyorum. Uzun süredir yoksun. Bu aralarda bir kültürel paslar için malzeme birikmiştir diye düşünüyorum. Dizi, film, kitap, sanat, sepet. Senden orada bir güzel öneriler bekliyorum.
Abi evet, kesinlikle şimdi 3 başlıkla geldim bu süreçte. İlk önce Eskişehir'imizin, nadir Eskişehir'imizin önemli müzesi, modern değil, güncel sanat müzesi Erol Tabancı'nın kurmuş olduğu Odunpazarı Modern Müze'den bahsetmek istiyorum. Yeni sergi geldi. En son Yas ve Haz vardı. Orada ilginç bir şekilde Nefer Taraftar Grubu, Eskişehir Nefer Taraftar Grubu'nun gereksiz bir çıkışı oldu. Asla şehrimizi temsil etmeyen bir çıkışı oldu. İşte yok bu sergi LGBT'yi şey yapıyor, promote ediyor, işte arttırıyor, destekliyor falan, işte kaldırılsın bu sergi falan filan, böyle salakça bir çıkış oldu. Kesinlikle tasvip etmiyoruz Eskişehirliler olarak. Bizi temsilen bir şey değildi o. Çıkış değildi. Odunpazarı Modern Müze yeni sergi geldi. İki güneş arasında diye. Özellikle müzenin bulunduğu konum açısından her katı farklı saatlerde farklı ışık alan bir yer. Görsel açıdan, estetik açıdan çok gerçekten insanı doyuran bir yer. Özellikle bu sergisinde ışığın mekanla, insanla ve eserle ilişkisini inceleyen, ilişkisini gözler önüne seren bir sergi geldi Eskişehir Odunpazarı Modern Müze'ye. Oranın gezilmesini öneriyorum. Bir yandan da William Holden Carter'ın Sifon isimli kitabını okuyorum. Koç Üniversitesi yayınlarından. Kısaca kitabın hemen başlığının altında şu yazıyor: su tesisatçısı uygarlığı nasıl kurtardı? Evinde su tesisatı yapan bir adamın bir merak sonucu su tesisatının dünyada nasıl ortaya çıktığını, nasıl geliştiğini ortaya serdiği güzel bir eser. Bununla beraber de Japon sinemasına, Japon anime sinemasına geri döndüm. Japonya'da çıktı How to Live Life galiba. Hayao Miyazaki'nin son animasyon filmi olacak. Onu heyecanla bekliyorum. İnternet düşüp düşmediğini daha araştırmadım ama umarım sinemalarımıza da gelir. Japonya'da şu an yayınlanıyor. Umarım en kısa sürede izleme şansı buluruz. Herkese de öneriyorum.
Vallahi çok güzel doyurucu öneriler oldu kültürel paslar için. Erdoğan'cığım sana da topu atalım. Kültürel paslar için bize neler getirdin bugün?
Ben şöyle abi Netflix'te bir artık diziye başlıyorum dedik kız arkadaşımla beraber Manifest adlı diziye başladık. O da 4 sezon süren aslında mini dizi olarak başladım ben öyle zannettim ama bayağı uzunmuş. O da bir tane uçakta fazla bilet satılması mevzusu var ya orada fazla bilet satıldığı ile ilgili bir anons geliyor. Ve diyorlar ki işte bu uçağa binmeyin diğer sefer uçağa binerseniz eğer 400 dolar gibi bir size hediye vereceğiz diyorlar. Orada bunu seçen insanlar bir sonraki sefer uçağa ile gidiyorlar. Ve bu uçağa binen insanlar bir anda uçak kayboluyor ve uçak indiğinde herkes sadece bir türbülansa girdiğini zannediyor. Ama indiklerinde 5 yıl geçmiş ve herkes aynı fizik yerinde ama işte birinin annesi vefat etmiş, birinin eşi başkasıyla evlenmiş, birinin çocuğu vefat etmiş gibi çok böyle trajik olaylarla mücadele ediyorlar. Ve aynı zamanda da o uçağa binen insanlar arasında da gaipten duyulan sesler ve hepsini aynı yere götüren bir güçle artık bağdaşıyorlar. Bu diziye başladım ben de. 6. bölümdeyim. Güzel akıyor. Çok fantastik gibi duruyor ama devlet de çok işin içinde. Bana sanki hikayenin sonunda devletin bir deneyi gibi bir hikayeye büründü. Ama izlemek isteyenlere tavsiye edebilirim. Sürükleyici ve en azından senaryosu çok farklı.
Bir öneriyle geleceğim. Şimdi tam böyle festival filmi kafasında bir filmin fragmanlarını görüyordum. Son işte bu Oppenheimer Barbie'ye gittiğimizde yayınlanmıştı. Biraz araştırdığımda aslında şey olduğunu gördüm. Yani işte Türkiye'deki bu İKSV'de yayınlanmış film geçtiğimiz işte Nisan aylarında 3-4 farklı salonda. Scrapper diye bir film, yani bu şey İngiliz filmi, komedi drama diyebileceğimiz böyle tatlı bir film. Olay da şu: 12 yaşında küçük bir kız çocuğu var, West Ham United fanı, bayağı bir seviyor. Erken yaşta bir anne baba olan bir ebeveynlerin çocuğu, ama baba terk etmiş, anne büyütüyor çocuğu ve yani genç bir anne olduğu için yaş farkı da çok yok aralarında. Ama kız bir şekilde annesini kaybediyor. Çok fazla da spoiler vermeyeyim. Baba figürü sonradan ortaya çıkıyor ve o babayla tekrar bağ kurmaya çalışmalarını anlatıyor. İçinde ufak ufak futbol dokunuşları var. Londra'nın dış mahalleleri var. İşte göçmenlik var. İşte Türk bir oyuncu da oynuyor. Türk asıllı bir oyuncu. Böyle keyifli, içini ısıtan, biraz hüzünle boğan bir film sinemalara geldi burada. O vesileyle ben de izledim, merak ediyordum. O filmi söyleyeyim, Mubi'ye falan düşer muhtemelen zaten yakın zamanda. Belki vardır bile Mubi'de, bilmiyorum. O filmi önerebilirim, Scrapper diye adı. Arkadaşlar güzel bir bölüm oldu. Aytaç'ın geri dönüşünü kutlamış olduk, spora bol bol değinerek. Hepinize teşekkür ediyorum. Aytaç'cığım, son sözünü alalım senin.
Abicim ben teşekkür ediyorum. Buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Erdoğan'cığım, sen eklemek ister misin bir şeyler?
Abi çok teşekkür ederim ve bu kadro en azından safkan olarak bu kadro olarak bir dahaki bölümü de çekmek istiyorum. Buradan da Berkay'ı haftaya davet edelim. Yarın benim kombinemle beraber Galatasaray Molde maçına gidecek. Onun da o maçla ilgili anılarını dinlemek için can atıyoruz.
Aynı şekilde. Bir mukavele.
O zaman bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölüm Dalia diyoruz. 10. bölüm. Bizi dinlemeye devam edin. Teşekkürler bütün destekleriniz için. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Esen kalın.